Erkam Radyo'dan, genç zamanından herkese hayırlı akşamlar, hayırlı haftalar. Ben Alaaddin.
Ben Salih Yüzgenç.
Evet, bu haftaki birlikteliğimize de başlıyoruz. Seni görmek çok güzel.
Teşekkür ederim. Karantina günlerinde, korona günlerinde. Karantina günlerinde bir şekilde hem korunuyoruz evlerde izole yaşayarak, hem de bir taraftan aslında sizlerin vakitlerini daha kıymetli hale getirebilmek için ne yapıyoruz Alaaddin? Radyo programlarımızı sürdürüyoruz ve Erkam Radyo'da stüdyolarımızda seninle olan birlikteliğimizi devam ettirmeye gayret ediyoruz.
Haftada bir ev ahalisinin dışında farklı bir sima görüyorum. O sima da senin siman oluyor.
Mutlu oluyor musun beni gördüğüne?
Çok diyemem ama yine hiç yoktan iyidir. Eyvallah. Bir farklılık.
Şimdi programdan önce konuşurken şunu düşündüm. Koronavirüs salgını ile alakalı söylenmeyen bir şey kaldı mı? Bunu sana sormak istiyorum. Yani bu salgınla alakalı.
Yani bu gök kubbe altında söylenmemiş herhangi bir bilgi, bir evet, komplo, bir şey.
Ya galiba kalmadı, bilmiyorum. Yani
doğru.
Yeni şeyler de çıkabilir de, özellikle komplo teorisi dediğimiz kısımla alakalı inanılmaz şeyler var. Şimdi biz de bir gençte bir video yapmıştık biliyorsun. Virüsünüzü nasıl alırsınız diye, Off the Record serisi için. Bizim videomuz için de benzer yorumu yapanlar oldu. Komplo teorisi yapıyorsunuz diye. Ben de ona cevaben dedim ki, bakın ben komplo teorisi yapmadım. Niye? Çünkü şimdi SARS diye bir virüs salgını vardı. Biliyorsun koronavirüsle aynı aileden onlar. Yani virüs ailesi olarak adlandırılıyor. SARS, MERS, bunlar koronavirüs tipleri. Şu anki de COVID-19 dediğimiz 3 ayrı virüs koronavirüs tipi yani aslında. Bunların ortaya çıkışıyla alakalı ciddi bir senaryo olduğuna dair aslında ciddi bulgular, veriler elde edildi. Yani komplo teorisi gibi gelebilir, doğru. Ama maalesef bu virüslerin bir tür yapaylığına dair yorumlar, açıklamalar yapıldı. Bunun yanında koronavirüsün herhangi bir senaryo, herhangi bir kurgu olmaması gibi bir durum da var. Yani buna biz kurgu, senaryo, komplo teorisi demiyoruz zaten ama her hastalığın yayılmasıyla alakalı, bu tür salgın hastalıkların yayılmasıyla alakalı bence ciddi müdahaleler var. Bu da kanaatim. Ya tutup bunu lütfen bir Facebook paylaşımına veya bir WhatsApp ses kaydına dönüştürmeyin ama bu virüslerin yayılmasıyla alakalı, çünkü çok müthiş bir korku psikolojisine, müthiş bir paranoya haline sürükledi milleti. Mesela sen dedim bak. Düşün, şen demeye başladım yani sen diyeceğim yere. Aynen. Sen az önce mikrofonu peçeteyle tuttun. Radyomuzdaki mikrofonu. Niye? Çünkü oradan bir virüs enfekte, evet, olabileceğini düşünüyorsun.
Bak görüyor musun? Burada ıslak mendillerim hazır.
Masamda bu.
Masamın üzerini, evet, güzelce sildiğim.
Evet.
Eba Zer abi biraz önce şu bardağı tutar mısın dedi. Onu tuttuktan sonra gittim koşa koşa ellerimi yıkadım.
Evet.
Evet.
Bu korku psikolojisi bu virüsle alakalı, yaşamış olduğumuz bu virüs salgınıyla alakalı elimizdeki ciddi çıktılardan biri. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Biliyorsun Prison Break diye bir dizi vardı.
Vardı.
Dizideki ana karakter Michael Scofield müthiş bir zekaydı ve kendime çok benzetirim onu. Birçok özelliğimiz, doğru, uyuşuyor kendisiyle. Tabii ben dövme yaptırmayı sevmiyorum. O Sherlock Holmes'teki Sherlock karakteri ve Agatha Christie'nin romanlarındaki birçok cinayet romanlarında
Agatha Christie.
Ya yani bu tip Alaaddin hep işin bu ya. Ya burada ciddi bir şey anlatıyorum abi.
Dinliyorum.
Şunu diyorum sana abi bak. Filmlerde, dizilerde görmüş olduğumuz o şüphecilik, paranoya halini şu an bizzat yaşıyoruz. Ve değişik gelecek ama bir şey çözmeye değer yaşamıyoruz. Yani salgına çözüm olarak yaptığımız bir şey yok aslında şu an. Hani peçeteli mikrofonu tutmak tabii ki iyi bir şey de, yani korunma yöntemi olarak. Ama bu korku psikolojisi aslında bizim şüpheci olduğumuz veya bizim olayları çözüme dair bir yola soktuğumuz anlamına gelmiyor. Bu tamamen psikolojik bir gerileme diye düşünüyorum ben. Normalde hep şunu derler, güçlü olun, sağlıklı kalın, İşte virüsü yenebilirsiniz falan. Bizim ama hakikaten şu an bir gerileme dönemimiz var psikolojik olarak. Bu örneği o yüzden vermek istedim. Bak şimdi mesela Prison Break dedik. Dizideki ana karakter hem şüpheci hem işte kendine ait bazı psikolojik sıkıntıları falan da var ama bir taraftan da çok güçlü, inanıyor yaptığı işe. Şimdi biz mesela virüse karşı öyle bir gücümüz yok yani maalesef. Bunu söylemek istiyorum. Bu yüzden de konu yine aynı klişe şeye gelecek ama filmlerde göründüğü gibi değil. Yani bunu bir komplo teorisi falan filan değil diyorlar ama mevzu hakikaten filmlerde göründüğü gibi değil. Yani bir Facebook paylaşımı, bir WhatsApp mesajı gibi değil yani mevzu. Bu olay ciddi bir mevzu. Yani bu psikoloji, bu korku psikolojisi bizim hepimize yerleşti. Bunun önüne geçemiyoruz şu an. Bu yüzden ne yapacağız mesela? Ne edeceğiz? Şimdi az önce en başta söyledik ya. Hani gök, sen espriye döktün biraz. Gök kubbede söylenmemiş söz kaldı mı diye. Hakikaten kalmadı yani. Şu an koronavirüsle alakalı istemediğin kadar bilgi var. Kimse şunu diyemez kimse ya. Virüsten korunma yollarını bilmiyorum. Ya yaz abi internete. Zibille bilgi var.
Zibil ne demek?
Bilmiyorum da inşallah kötü bir anlamı yoktur. Burada söyledik. Bak mesela ateşliyim bak bu konuda dikkat ettiysen.
Evet.
Bir tane profesörümüz, hatta birkaç profesörümüz.
Çok özür diliyorum. Bu arada sosyal mesafeye dikkat edebilir miyiz?
Aramızda
ayağını falan uzattın.
Hayır bir dakika lütfen.
Ben hakikaten geriliyorum.
Farkındayım.
Bu da yaşama içgüdüsü.
Farkındayım. Sen hayatı çok seviyorsun. Sen mesela askere falan gitsen var ya, hiç şey olmazdın abi böyle. Çok garantici bir adam olurdun. Öyle savaşa falan gitsen arkalarda takılırdın yani. Ben seni biliyorum herhalde. Yolunu bulurdun sen orada da.
Doğru.
Komutanları kandırırdın. Komutanım size işte Excel'den bir sistem göstereyim falan filan bir şeyler derdin.
Kesinlikle.
Komutanlar arası Zoom konferansları falan yaptırırdın böyle. Teknoloji şeyleri seviyorsun.
Net.
Prens olurdun orada da. Şu an olduğun gibi. Neyse. Sözün özü şu. Programa böyle giriş yapmış olduk. Birazdan güzel konulara, güzel projelere değineceğiz. Ama efendim, yaşamış olduğumuz bu süreçten çıkış yolu sadece sağlık açısından izole kalmak değil, psikolojik anlamda da doğru ve düzgün hareket edebilmek diye düşünüyorum. Çünkü bununla alakalı çok ciddi bir maalesef sosyal medyada, WhatsApp'ta falan dolaşan bir irtifa kaybı söz konusu. Herkes başka kimliklere büründü. Az önce söyleyecektim. Mesela ne demişlerdi? İşte Türk insanının, Anadolu insanının genetiği bu virüsü reddediyor falan demişlerdi. Merak etmeyin. İşte en fazla 10-15 kişi ölür. Onlar da işte kronik hastalığı olanlar falan filan demişlerdi. Gel gelelim şu an sayılar 100'ü geçmiş durumda maalesef. Ölüm sayıları yüzlerce ölüden, vefat eden vatandaşımızdan söz ediliyor. Bu da demek gösteriyor ki bizim olayları ciddiye almamız lazım. Ama psikolojik olarak da doğru hareket edebilmemiz lazım. Bu yüzden hayatımızı tamamen kötü haberleri, olumsuz haberleri endekslemek yerine az evvel söylediğim gibi birazdan söyleyeceğiz. Alaaddin Bey'le beraber bugün bahsedeceğimiz güzel projelerden bahsederek ve güzel projeleri destek olarak aslında bu psikolojik enformasyonu inşallah tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Sözün sahibi olmayan ama sözü sahiplenebilen bir insan olan Alaaddin'e teslim ediyorum. Buyurun
çok
Alaaddin.
Çok teşekkür ediyorum.
Rica ederiz.
Sayın Yüzgenç.
Evet.
Şimdi imdi. Biliyorsun şu an 200 binin üzerinde iş yeri kapanmış durumda. Evet. Birçok insan ücretsiz izne ayrıldı. Yani ben de bunu tam anlayamıyorum aslında. Hani böyle hukuki olarak bunun karşılığı nedir? Belki de cahilliğimden, bu alandan uzaklaşmış olmandan ama ücretsiz izin nedir tam olarak kavrayamıyorum.
Evet.
Ama böyle bir gerçeklik de var. Birçok insan ücretsiz izne çıkarıldı. İşte özellikle elinin emeğiyle çalışan, geçinen, bütün yani geçimini buradan sağlayan kişiler
çok zor durumda.
Evet, zorlukla karşı karşıyalar. Evet.
Ya mesela bizim sokaklarda görmüş olduğumuz sokak satıcıları vardı. Her ne kadar illegal işte zabıtaların
tabii canım
kontrolünde falan
abi,
da olsa.
Ne olursa olsun evet, sonuçta evet. Belki evde bekleyen bir ailesi var.
Evet,
çocukları
evet.
var. Ödemesi gereken kirası, yemesi gereken yemeği, ondan sonra temel ihtiyaçları var. Bunların karşılanması gerekiyor.
Evet.
Toplumda pek çok aslında kesim var bu noktada. Mesela hani çok goy goy da yapıldı tırnak içerisinde. Mesela berberler. Tamam mı? Ya diyorlar ki yok benim berberimin iki katlı binası var. Yok benim berberimin işte SUV'u var. Yani böyle jip gibi arabası var. Ya, tamam olabilir. Olabilir ama bütün berberler bu şekilde mi? İstanbul'da belki 20 binin üzerinde böyle çalışan var. Anadolu'nun farklı noktalarında çalışanlar var. Tek başına çalışanlar var. Şimdi bu adam dükkanını kapattığında, müşterisi gelmediğinde dükkanın kirası ayrı, masrafları ayrı, evinin giderleri ayrı. Yani aslında böyle bir mağduriyet var. Sadece bunlar mı? Değil. Mesela kimler var? Eve gelen gündelikçiler olabilir. İşte sağlıyorum kırtasiyeler olabilir. Ücretli öğretmenler var. Sanıyorum onlarla alakalı bir düzenleme yapılacak ama şu an hala daha onların büyük bir mağduriyeti var. Ücretli öğretmenlerin mağduriyeti var. Bunun yanında kimlerin mağduriyeti var? Mesela dediğin gibi sokak satıcılarının, simitçilerin, işte gittiğimiz, çay içtiğimiz çaycıların, senin çok sevdiğin abiler var mesela. Kim evet. var bunlardan bir tanesi?
İsim vermeye gerek var mı şu an?
Yok.
Gerek yok yani. Evet.
Var mesela. Yani aslında bizim rutinlerimizden beslenen ve geçimini buradan sağlayan birçok da insan var.
Evet.
Şimdi bu insanlar şu an hakikaten çok büyük bir zorlukla karşı karşıyalar. Bir de bunun yanında çalışmalarını evden sürdüren ve maaşları devam eden veyahut da memur olup artık daha böyle esnek çalışma düzenine geçen kişiler var. Şimdi evden çalışınca hem masraflar, maliyetler düşüyor. Kişilerin masrafları, maliyetleri düşüyor. Hem de aslında bir şekilde tasarruf yapma imkanı da buluyor insan. Doğru mu?
Evet.
Şimdi bunun için Komşuluk Hatırı isminde bir kampanya başlatıldı. Hı hı. Bir grup genç tarafından. Böyle bir ifade var ya, bir grup genç. Hadi oradan diyor. Hiç sevmiyorum bu ifadeyi. Bir grup genç tarafından. Bir grup. Neyse şimdi.
Bir grup insan tarafından.
Evet, Komşuluk Hatırı isminde bir kampanya başlatıldı. Ama bir sivil toplum kuruluşu, bir dernek tarafından değil. Hakikaten dertli bir grup genç tarafından.
Evet.
Şimdi bu Komşuluk Hatırı neye davet ediyor? Diyor ki, abi senin korona günlerinden önce maaşlı bir işin var mıydı? Vardı.
Şu peki, an var mı?
Şu an var mı?
Yok.
Hala daha var.
Ha, hala daha ücretsiz var. Ücretsiz izinde.
Yok yok. Hala daha var. Hala daha alıyor mesela maaşını. Tamam mı? Sen evde çalışıyorsun. Hala daha maaşını almaya devam ediyorsun. Ama bu noktada mesela işte berbere gidemiyorsun. Eve temizlik mesela birini davet ediyorsan onu davet edemiyorsun. Harcamaların sınırlandırılmış durumda. Veyahut da işte bu noktada şey yapamıyorsun yani. Fiiller işleyemiyorsun. Diyor, şöyle bir çağrıya bulunuyorlar. Diyorlar ki, abi sen öncelikle çevrende böyle zor durumda kalmış birinin telefonu da sende varsa veyahut da bulabiliyorsan onu ara, onun halini hatırını sor ve varsa imkanında ona mesela o ayki rutininin masrafını gönder. Mesela berberini ara, de ki Sinan abi selamun aleyküm, durumun farkındayım, İnşallah işler de düzelecek, ben bu ay sana gelemedim ama bu ayın ücreti şu, ben sana bunu göndermek istiyorum müsaaden olursa deyip ona gönder. Ve böylelikle aslında bir dayanışma havası da oluşsun diyoruz. Tamam mı? Çok güzel değil mi?
Güzel.
Para toplamıyorlar.
Evet.
Veyahut da senden bir şey istemiyorlar. Dedikleri şey sadece bu. Ara, halini hatırını sor. Eğer imkanın varsa ona o ayki masrafı gönder. Güzel.
Güzel. Ve bir grup genç tarafından hazırlandı.
Bir grup genç tarafından
herhangi
hazırlandı.
Herhangi bir holding veya herhangi bir yönetim yok. Bu arkadaşlar peki nasıl onlarla irtibat kurabiliriz Alaaddin? Sosyal medyada.
Onlarla irtibat kurmanıza gerek yok.
Ha, bu sana yapacağın şey söylüyor zaten.
Sadece yapacağın şeyi hatırlatma için.
Anladım.
Hatırlatmak için sana.
Yok, bir sosyal medya görselleri falan vardı ya.
Var ama işte hatırlatmak için. Yani bu duyurunun kapsamını genişletmek için yapılıyor.
Anladım.
Bu noktada mesela pek çok geri dönüş de oluyor. Mesela birisi çıkıp diyor ki, çok teşekkür ediyorum, hatırlattığınız iyi oldu. Ben de hemen işte apartman yöneticimizle görüştüm. Apartmanımıza temizliğe gelen hanımefendiye bu ayın ücretini vermesini de söyledim. Ona da bu parayı gönderdim. İşte ben berberimi aradım, ona söyledim. İşte bir komşum ücretli öğretmendi. İşte maaşımın bir kısmını onunla paylaşmayı teklif ettim. Böyle hani anonim geri dönüşler de oluyor. Ve bunlar hani kampanyanın etkilerini görme noktasından ve bu birlikte beraberce bu işi yapabilme noktasında kampanyanın başarıya ulaştığını da gösteriyor. Bu Cumhurbaşkanımız biz bize yeteriz kampanyasını başlatmadan önce açıklanmış bir kampanya. Belki ilham oldu mu olmadı mı tam onu orayı kestiremiyorum ama.
Eyvallah.
Daha devletimiz bu kampanya yapmadan önce hakikaten bir grup dertli gençin hayata geçirdiği bir kampanya. Bugünlerde de haberlerinde daha sık görüyorum.
Eyvallah.
Evet, hemen o zaman bir alıştırma yapalım, sonrasında bu mevzuyu kapatalım. Salih Yüzgenç.
Yapalım.
Bakalım. Sen ne yapmalısın? Evet Salih Yüzgenç, dinle beni.
Niye benim üzerinden gidiyoruz Alaaddin?
Çünkü iki kişiyiz burada. Kimin üzerinden
yapayım? Tamam, ben sana okuyayım, sen üzerinden gidelim.
Hayır, sen okuyamazsın. Ben okuyorum. Evet Salih Yüzgenç. Komşuluk Hatırına hoş geldiniz. Salih Yüzgenç.
Hoş bulduk.
Evet, salgın başlamadan önce maaşlı mı çalışıyordun? Maaşlı bir işte mi çalışıyordun?
Cevap veriyorum, evet.
Çok güzel. Peki, bu süreçte maaşını almaya devam edecek misin?
Cevap veriyorum, evet.
Bu süreçte ekonomik olarak zor duruma düşme ihtimali olan tanıdıkların var mı? Mesela, her gün çayını içtiğin abi zor durumda olabilir mi? Veyahut da her ay tıraş olduğun berberin zor durumda olabilir mi? Evine temizliğe gelen bir hanımefendi veyahut da sizin iş yerinizdeki abla zor durumda olabilir mi? Ücretli öğretmenlik yapan bir akraban zor durumda olabilir mi? Esnaflık yapan ve şu an dükkanını kapatan komşun zor durumda olabilir mi? İşten çıkarılan arkadaşın zor durumda olabilir mi? Yahut tanıdığın herhangi başka bir insan bu süreç dolayısıyla zor durumda olabilir mi?
Cevap veriyorum. Evet.
Var değil mi?
Tabii
böyle
ki.
İnsanlar?
Tabii maalesef.
Peki böyle insanlara senin şu an yani iletişim kurma imkanın var mı?
İletişim kurma imkanım yok. Yani.
Telefonu var mı mesela?
Var tabii. Aha, evet.
Telefon var mı? O zaman abi sana birkaç tane teklifimiz var. Bir, maaşını aldıktan sonra ara, halini hatırını sor. Bir ihtiyacı var mı? Tamam mı? İkinci olarak da eğer gönlünden de geçerse, biz sadece hatırlatmak olarak bunu yapıyoruz. Eğer gönlünden geçerse de ki bunları beraber atlatacağız. Bu süreci beraber atlatacağız. Onun için eğer sen de müsaade edersen şunu kabul et deyip ona bir miktar belki yardımda bulunabilir. Veyahut da esnafsa onun o ücretini gönderebiliriz. Bence çok güzel, tertemiz bir kampanya.
Eyvallah. Güzel. Bu fikri ben şeyi merak ediyorum işte. Sen anlatıyorsun ama bu fikri ortaya atan gençler kim abi? Ben merak ettim bunları ya. Bir grup genç bize de şimdi WhatsApp'tan ulaştı. Bu arkadaşlar mı acaba yani? Atanan arkadaşlar mı? Kim bunlar? Güzel bir proje çünkü yani.
Güzel bir proje.
Evet.
Ben arkadaşları tanıyorum. Bu projenin arkasında yaklaşık böyle 25-30 kişilik bir sağlam bir ekip var.
Hangi tayfadan bunlar?
Rafadan tayfadan.
Güzel.
Nasıl?
Güzel. Çizgi filmlerle aran iyi. Muhtemelen iyi. Küçük bir çocuğun olduğu için evet. Şu an. İzliyor değil mi?
Buradan Muharrem'e sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Aynı zamanda Ayşe'ye selamlarımı gönderiyorum. Çeşitli konuşmalar var evet. Çeşitli konuşmalar geçiyor.
Ne diyor mesela? Ne kelime olarak? Neler söylüyor? Baba anne diyordur. Anne baba
ya
diyordur.
Bu aralar bir sıkıntımız var. Bana dede diyor bu aralar.
Allah Allah.
Çocuk hakikaten 2 yaşını geçti ama bana dede diyor. Bir ara babayı güzel oturttuk devam ediyor ama.
En çok hangi kelimeyi kullanıyor?
Yani temel ihtiyaçlarını söyleyebiliyor.
Su diyor.
Ekmek, acıdı, yardım.
Yardım.
Ondan sonra tabii yardım, help me çeşitli.
Çok ağlamıyor şeyler. Değil mi maşallah?
Allah'a şükür. Maşallah. Nazar değmesin. Buna nazarda değdirmeyelim de.
Eyvallah, eyvallah.
Ama kendi kendine oyun kuruyor. Onlar güzel, memnunuz.
Güzel. Allah sağlık sıhhat versin.
Dinleyenlerimizin de bir maşallahını alırız.
Adam babasına çekmiş ben sana söyleyeyim. Bu çocuk sistemci bak evde falan dikkat et bir şeyleri falan kurguluyor olabilir yani.
Kurguluyor.
Bak az önce Prison Break falan dedim ya yani... Sizde öyle bir genetik var. Evden falan kaçmaya çalışmasın. Dikkat et yani.
Kilitliyoruz. Kapıları açmaya başladı.
Ciddi misin?
Evet.
Allah korusun.
Allah muhafaza.
Eyvallah. Şimdi,
Ayşe Hanım nasıl?
Ayşe Hanım da iyi. Allah'a şükür büyüyor. Şu an o da 2 aylık falan oldu. Güzel.
Maşallah.
Elhamdülillah.
Güzelleşmiş ama yeni doğan çirkinliği gitmiş.
Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Yeni doğan da güzeldi ya.
Yeni doğan çirkinliği diye bir gerçek var ama.
Var ama değil mi? Doğru. Bir kırmızı bir surat oluyor böyle evet. Domates gibi. Eyvallah. Şu an iyi gidiyor. Bu projeyi çok beğendim Alaaddin. Komşunu unutma diyoruz biz de. Yani bakın şu çok önemli bir mevzu. Şimdi biz herhangi bir sorunla yani deprem, afet, sel, bunun yanında işte insani dramları, savaşları, Suriye'de yaşamış olduğumuz, 9 yıldır yaşamış olduğumuz insanlık dramını, kaosları her şeyi koyabiliriz. Bunlarla alakalı yaptığımız yardımlar da genelde birilerinin vasıtasıyla yapmaya gayret ediyoruz ki tabii birçok açıdan doğru olan da bu. Yani ulaşılabilirlik anlamında. Yani Suriye'de biz şu an gidip herhangi bir yardım faaliyeti yapmamız tek başımıza zor. Giremeyiz evet. Zaten oradan ama bir insani yardım derneği ya da bir insani yardım vakfıyla Hüdayi Vakfı, İHH gibi, Diyanet Vakfı, Kızılay gibi kurumlarla oralarda çok güzel yardımlara destek olabiliyoruz. Bu tamam. Peki koronavirüs salgınıyla alakalı. Tabii şu an Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde bir kampanya başlatıldı. Vakıflar, dernekler de ciddi çalışmalar yapıyorlar yine. İşte hijyen paketleri, efendime söyleyeyim yardım kolileri falan dağıtılıyor ihtiyaç sahiplerine. 65 yaş üstüne evlere alışveriş hizmetleri sağlanıyor gençler gönüllüler tarafından. Ama komşunu unutma gibi aslında sosyal anlamda. Sosyal...
Yılların hatırı, komşuluk hatırı
evet,
projenin ismi.
Komşuluk hatırı. Projesi gibi aslında sosyal dayanışma ve sosyal iletişimi tamamen tavan noktasına çıkaran güzel bir projeye direkt olarak biz kendi kendimiz dahil edebiliriz. Yani birilerine sormamıza gerek yok değil mi?
Birilerine bir şey sormana gerek yok. Evet. Birine bir hesap vermene gerek yok. Sadece bu hatırlatma maksadı taşıyor.
Evet.
Ve bunun yanında bizim önemsediğimiz ve belki şu sıralarda unuttuğumuz bazı kavramlar var. Ne gibi bu kavram? İSAR gibi.
Evet.
Diğer gamlık gibi. Fedakarlık gibi.
Evet. Bunları da hatırlamaya
vesile. Ve diyoruz ki İSAR İstanbul'da bir vakıf değilmiş. Hani Vefa İstanbul'da bir semt.
Eyvallah.
Olmadı mı?
Yok olmadı.
İSAR ne demek?
İster yani kendinde olandan başkasına verebilmek yani. Fedakarca kendi ihtiyacın olanı başkasına verebilmek, ihsar etmek.
Evet.
İşte ihsar adında bir vakfımız da var. Sen bir benzetme yapmak istedin ama çok...
Doğru
olmadı. Evet. Teşekkür ediyoruz.
Vefa ihsar oradan bir şey yapmaya çalıştım ama bu süreci beraber el ele vererek inşallah atlatacağız.
El ele nasıl vereceğiz abi? Temas yok diyoruz bir taraftan.
Özür diliyorum. Korona selamıyla atlatacağız.
Korona selamıyla tamam.
Korona.
Eyvallah. Evet, başka bir projen daha vardı galiba anlatacaksın senin.
Başka bir proje yok. Bir de sen ne düşünüyorsun Cumhurbaşkanlığı'nın başlatmış olduğu Biz Bize Yeteriz kampanyası hakkında?
Benim o konuyla alakalı düşüncelerim tabii biraz farklı. Yani hangi anlamda farklı? Şimdi normalde bakın bu şeydir yani devlet yani ülkemizi yöneten kadro şu an ciddi anlamda bir şeyde. Yani yardım anlamında bir faaliyet içerisine girmiş oldu. Şu an ciddi olarak bir uğraş gösteriyorlar gerçekten. Burada tabii şu var, akıllara şu geliyor. Yani devlet yardım toplar mı? Devlet bağış toplar mı? Yoksa devlet topladığı vergileri yöneterek bu süreci atlatır mı gibi bir şey çıkabilir. İkisi de olabiliyor yani şu an gördüğümüz gibi. Yani devletin yardım toplaması olayı çok daha legal hale getiriyor. Yani herhangi bir illegal soru işaretinin önüne geçmek için aslında bu tip yardım faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı'nın merkezinden hareketle yapılmasının çok ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü o teşvik ediyor. Ülkenin şu an lideri o. O teşvik ettiği için de herkes bir şekilde ona katılıyor.
Evet.
Bu yardımlar da doğru kanalize edilirse, edileceğini düşünüyoruz. Edilirse de ben güzel bir alternatif çözüm yolu olacağını düşünüyorum. Yani mesela iş adamlarının Türkiye'deki kalbur üstü iş adamlarının yardım şeyleri açıklandı geçen. Gördüm mü bilmiyorum. İşte büyük şirketler, büyük holdingler yardımları ile alakalı işte yok 50 bin koli, 100 bin koli, 20 bin yardım kolisi. Bunlar çok ciddi rakamlar Alaaddin. Yani bunlar kısa vadede aslında bizi biraz rahatlatabilir.
Senin için ciddi bunlar.
Kim için ciddi değil?
Senin için ciddi.
Tamam, kim için ciddi değil?
Tamam, küçük görecek kişiler de olabilir buna.
Ya küçük görecek kişi her zaman olacaktır abi. Tabii. Şimdi sosyal medyaya gir bak. Şimdi biz burada bunları söylüyoruz da sosyal Twitter'a gir bak bakalım. Neler diyorlar. Dalga geçmiyorlar mı? Alay etmiyorlar mı? Bu süreçle alakalı bile. Cumhurbaşkanıyla bile. Görüyorsun bunları. Geçen bak koronavirüs salgınıyla alakalı karantinaya alınan iki tane gencin videosu vardı Bolu'da. Gördün mü?
Gördüm.
Yani çocuklar mesela ülken seni uçak tahsis etmiş bedavaya seni getirmiş ülkene orada hani sıkıntıya düşme hastalık sana bulaşmasın ülkene gel diye seni bedava uçakla özel uçakla almış seni Türkiye vatanına getirmiş seni bir tane yurda yerleştirmiş demiş ki 14 gün buradan çıkma yemeğin bizden kalma ücreti almayacağız 14 gün çıkma buradan demiş çocuk ne yapıyor abi video çekiyor devlete küfür ediyor şimdi bu ilginç bir durum bak. Bak devleti sevmeyebilirsin. Ya devlete bak her şey olabilirsin. Hani her düşünceye saygı kırışısına girmek istemiyorum ama hakikaten düşüncen, dinin yani farklı olabilir. Ya devlette çünkü bunlar olacaktır yani. Yüzyıllardır Osmanlı'da yok muydu? Ermenisi, şusu, busu doluydu yani. Bu mevzu bu değil şu an. Mevzu şu. Ya abi senin için devletin bir şey yapmış yani. Elinden geleni yapmış. Ve bunda hiçbir sıkıntı yok. Ne yapsaydı abi? Seni nereye koysaydı? Devletini küfrediyorsun. Senin evinin içinde bir karantina odası mı kursadı senin evin içinde? Herkes bunu yapabilir mi? Bir tane yurda oturtmuş seni. Çıkma diyor abi buradan 14 gün. Aynı şey umreciler için de geçerli. Görmedik mi videolarını? Umreden dönen vatandaşlarımız. Birçoğundan Allah razı olsun sıkıntı olmadı da bazı vatandaşlarımız video çekmişler. İşte yok devletin bize görmüş olduğu şeye bakın. Bize vermiş olduğu odalara bakın. Rezalet falan filan diye. Ya kardeşim ayıptır günahtır ya. Yani... Şunu demiyor adam. Lan ülkeye bizi aldı bunlar. Allah razı olsun demiyor. Çünkü almayan kaldı, da var.
Var.
Cezayirlileri görmedin
bizim,
mi?
Bizim memleket Karabük şu an 1500 tane şey var. Özellikle Kuzey Afrikalı kişiler var. Cezayirliler, Faslılar, Ürdünlüler.
Ülkeleri almıyorlar. Şimdi İstanbul'da dolu mesela. Bak Suriyeliler gündemi düştü şu an. Sınırda Suriyeliler vardı. Suriyeli kardeşlerimiz.
Şu an hiçbir gündem yok.
Şu an adını anmıyoruz. Yani sınırda Edirne'de. Yunanistan sınırında bunlar ne yapıyor? Adını anmıyoruz onların. Ve şu an birçoğu Türkiye'ye geri döndü. Çünkü Yunanistan'a gitseler daha sıkıntı. Zaten hayatta almaz Yunanistan onları şu an. Ve şu an geri döndüler. Ya abi ilginç bir ülkeyiz bak gerçekten. Yani sahiplenme adına dünyada bir numarayız. Bunu kimse tartışamaz. Bunu tartışan adam gerçekten nankördür. Açık açık söyleyeyim nankördür yani. Bak ülkeyi, devleti, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti sevsem ayrı mesele. Ama bu ülkeye kimse şey diyemez abi yani, yazıktır yani, hakikaten haktır, günahtır bu. Allah'tan korkmayan insan da bunu diyorsa ahlaksızdır yani, net söyleyeyim yani, bunu açık söylüyorum. Çünkü bak ne diyorum sana abi, çok ilginç ya. Bak bizim ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin bir kısmı diyorlar ki abi Türkiye'de mutlu değiliz, Türkiye'de iş yok, Türkiye'de hayat yok falan diyor. Gidiyorlar, tamam keyifleri bilir, gidebilirler. Sınıra gidiyorlar. Yunanistan bunları almıyor. Direniyorlar. Yunanistan'da orada polislerle çatışıyorlar. Onlara gidebilmek için, yani Türkiye'den gidebilmek için Yunan polisleriyle çatışıyorlar orada. Sonra en son koronavirüs dalgaları patlıyor. Türkiye'ye geri dönüyorlar. Çünkü Türkiye güvenli. Türkiye'de en azından can güvenliği tehdidi yok oradaki olduğu gibi. Hiçbir polis seni durduk yere öldürmez orada olduğu gibi. Orada seni öldürür. Hesap da vermez kimseye. Burada öyle bir yer değil. Ha bu tabii ki oranın imkanları daha iyi olabilir kısmi olarak. Sosyal imkanları. Her zaman böyledir. Ama en azından namus güvenliği ve can güvenliği olarak da Türkiye dünyada bir numara. Bunu kimse tartışmasın yani. Bak Koreli bir çocuk var, YouTube fenomeni. İsmi şu an aklıma gelmedi.
Çabihan.
Çabihan değil ya, yok Türkiye'de şu an. En son Mersin'deydi, İstanbul'a gelmiş. Gördün mü onu bilmiyorum.
Ben Koreli onu biliyorum ya.
Yok ben sana göstereyim. Bayağı da takipçisi var bak.
Müslüman mı?
Müslüman
Davut
oldu.
Davut mu?
Davut ha. Bilirsin onu. Bu çocuk işte...
Yine YouTuber'lığımın zirvesindeyim ya. Evet. Hakikaten.
Bu çocuk Mersin'deydi. İstanbul'a gelmiş. Geçen hafta video attı YouTube'a. Videoda şey diyor işte, İstanbul'dayım. Ve hani koronavirüsle alakalı herhangi bir bilgim yoktu benim falan diyor. Sokağa çıkma yasağı olmadı da. Hani...
Ayağını çekti.
Karantina ile alakalı bilgim yoktu. Şu an sokağa çıkamıyorum. Bir de çekik gözlü olduğu için sıkıntı yaşıyormuş.
Değil mi?
Ya diyor hani karnım çok aç, yardımcı olun falan diye video çekmiş mesela. Çok üzüldüm çocuğa. Ama ne oldu? Hemen abi 2-3 tane video attı ardından. Bir baktım bütün vakıflar, dernekler, Türkiye'deki sosyal yardım platformları devreye girmiş abi. Burası böyle bir yer.
Tabii.
Açık konuşalım. Bak Haluk Levent, Haluk Levent diyorlar. Twitter'dan adam Ahbap diye bir organizasyon oluşturdu. Derneğe, vakfa dönüştürdü onu. Vakıf olmadı galiba da, dernek şu an. Derneğe dönüştürdü ve şu an ciddi çalışmalar yapıyor. Ha bak diyorum ya, dünya görüşünü tasvip et veya tasvip etme. Burada ya yani bu ülkenin insanında hakikaten yardım kültürü çok yüksek. Bunu tartışmayalım yani.
Evet.
Ya düşünsene, devlet normalde veren taraf olan devlet zaten vergi alıyor bizden sürekli.
Hem veren el hem alan el.
Ya işte yok şöyle yani, böyle zamanlarda, kriz zamanlarında veren olması gerekirken alıyor tekrar veriyor falan hani. İlginç bir tablo, anladın mı? Devlet normalde bağış toplamaz yani teorik olarak baktığında. Ama şu an topluyor halkı için yani. Bu şimdi tartışılıyor işte, biliyorsun doğru mu yanlış mı diye. Tartışılabilir tabii ki ama dünyada örneği yok. Adam diyor ki Macron 300 milyar dolar devlete şey verdi, şey, halka kamuya destek paketi açıkladı falan. Abi Türkiye'de bunu yapmak mümkün mü? 300 milyar dolar nereye veriyorsun? Ülkeni biliyorsun yani. Olmayabilir. Öyle bir maddi gücümüz olmayabilir. Ama devlet şunu demiyor ki. Mesela Burkina Faso'lu Mahmut var bizim. Geçen akşam
evet.
Görüntülü konuşurken Zoom'dan hatırlarsın sen de. Ne dedi? Abi dedi, devlet pazarları kapatamıyor dedi. Niye? Çünkü pazar kapatılırsa insanlar iki gün dayanamazlar dedi yani. Hem para dönmeyecek hem aç kalacaklar.
Değil açlıktan değil koronadan ölelim.
Halk da demiş ki Burkina Faso'da açlıktan değil koronadan ölelim. Bak bizde en azından pazarlar şeyler bunlar kapatılıyor abi. Hani azaltılıyor. Halk pazarları falan kısmi olarak açık da.
İhtiyacı olana yine
düzenleme yapılıyor.
İhtiyaç maddeleri gönderiliyor.
İhtiyaç maddeleri gönderiliyor. Yani şu süreçte maalesef işsizlik vesaire olacak gibi gözüküyor. Yani bunları keşke olmasa. İnşallah bunlara çözüm bulunur yani. Niyetimiz o. Bu destek İnşallah. Paketleri onları da kapsar. Ama ben inanıyorum ki biz bu süreci hakikaten çok böyle ölüm kalım meselesinin yanında çok ciddi krizlerle İnşallah atlatmayacağız yani. Daha güzel bir şekilde atlatacağız.
Beraberce geçireceğiz inşallah.
İnşallah.
Çok güzel. Peki Genç Derneğimizin bir projesi var.
Evet anlat, dinliyorum.
Gençlik Spor Bakanlığı ile beraber yürüttüğü. Daha evet. evvel onu burada konuşmuştuk. Beytülmaktis Akademi isminde. Hı-hı. Fakat bu süreç dolayısıyla Beytülmaktis Akademi projesini askıya almak durumunda kaldık. Peki Beytülmaktis Akademi kapsamında vereceğimiz derslerden ilgileri mahrum kalmasın diye ne yapmış olabiliriz?
Canlı yayın mı yoksa?
Evet.
Harikasınız.
Beytülmaktis Akademi'yi askıya aldık ama her saat, yani Beytülmaktis Akademi her akşam 2 saat Kudüs isminde bir programa başladık. İçerisinde işte Profesör Doktor Abdülfettah Üveysi, Profesör Doktor Berdal Aral, işte Halit Üveysi, Muharrem Güneş, işte yine Süleyman Ragıp yazıcılar, Zahide Tuğba Kor, işte yine pek çok isim, Özgür Dikmen, pek çok ismin bulunacağı bir ders serisine başladık. Her akşam saat 20 ile 22 arasında YouTube'dan canlı yayın yapacağız. Yani bir 90 kişiyle Zoom üzerinden bir araya geleceğiz ama aynı zamanda onu eş zamanlı olarak YouTube canlı yayından yayınlayacağız. Herkese paylaşacağız. Abi 24 saat içerisinde kaç kişi başvurmuştur bu programa?
Yok.
2400 kişi başvurdu.
Ne diyorsun? Biz 24 saatte.
24 saat içerisinde.
Abi çok iyi
hatta
ya.
24 saat dolmadan yani 18 saatte falan şey yaptı. 2400 kişiyi buldu. Biz normalde 90 kişi alacaktık. Fakat dedik ki 2400 kişi başvurmuşken, bu kadar teveccüh varken biz bunu sadece 90 kişiyle sınırlayamayız. Bunun için programı açtık. İnşallah yani zaten geçtiğimiz hafta itibariyle, hafta başı itibariyle başladı. Önümüzdeki 3 hafta daha devam edecek bu programlar.
Allah kolaylık versin. Güzel bir program. Biliyorsun 2018 yılında biz Kudüs'e gitmiştik.
Evet.
Projenin ilk temelleri de o projeyle beraber başlamıştı. Ve şu an Nurgüzel Korkmaz Hanımefendi'nin yoğun gayretiyle, senin desteklerinle çok güzel bir şekilde ilerliyor bizim uzaktan gördüğümüz. Sürdürülebilirlik açısından görmüş olduğum en iyi projelerden biri diyebilirim abi. Tabii bu detayında, arka planında belki çok sıkıntılar yaşanıyor bazen. Yani anlaşmazlıklar olabilir, bazı şeylerin iptali söz konusu olabilir, ekip içerisinde uyumsuzluklar olabilir vesaire, ama görünen mevzu şu, bunu da şu yüzden söyledim olabilir diye. Biz ne yapıyoruz biliyor musun Alaaddin? Telefonla ilgilenme, bana bak.
Evet, sana bakayım.
Telefonla ilgilenme Alaaddin.
Özür diliyorum, çok özür diliyorum.
Ya işin
ya deyince
telefon.
Bak aklıma geldi şimdi, mesela bu canlı yayınla alakalı bir sıkıntı var. Ben de darlanıyorum burada. Onunla alakalı bir tekit yazmak istedim
bak,
sadece.
Bak şunu söylüyorum. Şimdi biz güzel bir şey gördüğümüzde genelde şunu yapıyoruz. Abi ne güzel bir şey falan. Hani, abi o güzel şeyin ortaya çıkması için var ya, neler oluyor değil mi arka planda?
Ne kanlar dökülüyor.
Ne
gözyaşları dökülüyor.
O yüzden diyorum yani hani.
Tabii.
Büyük sıkıntılar, büyük problemler her zaman var. Ama biz ne yapıyoruz abi? Elimizden geldiği kadar mevzuyu güzel bir şekilde tamamlamaya gayret ediyoruz.
Evet, bunun da hayır için olacağının bilincinde olarak çok fazla kafamıza takmıyoruz. Dert etmiyoruz. Ve hatta bunu şahsi kırgınlıklar haline getirmemeye çalışıyoruz.
Evet, zaten doğrusu bu.
Doğrusu bu.
Şahsi kırgınlık haline geldiği zaman bu sefer davaya karşı, yani yapılan amaca karşı bir küskünlük olabiliyor.
Evet.
Görmüş olduğumuz.
Evet. Eyvallah. Mr. Salih Yüzgenç, kaç dakikamız var?
Yani son 5 dakikanın içerisindeyiz şu an.
O zaman istersen bir toparlayalım.
Toparlayalım.
Bugün neler konuştuk?
Evet. Bir de bizim aslında kelime gündemimiz vardı bir ara. Çok güzel sen yapıyordun.
Ya
onu.
Çok
sen
güzel.
Sen istiyorsan bir kelime.
O zaman bugün muavenetten bahsedelim. Muavenet. Ne oldu?
Eyvallah, teşekkür ediyorum.
Muavenet ne demek? Muavenet. Aslında bak kelime gündemi yaptık.
Evet.
Bugün.
Nerede yaptık ya?
İsar dedik, yargamlık
tamam.
dedik.
O zaten bizim affedersin ölümümüzün zekatı abi o ya. Biz her zaman yaparız onu.
Doğru.
Onda sıkıntı yok. Sen şimdi kelimeye dair bir şey çıkar bize. Bir serencamı anlat görelim. Serencam da bak önemli bir kelime Alaaddin.
Evet.
Şimdi efendim ben toparlayacak olursak şunu söyleyeyim. Biz bugünlerde, bu yaşamış olduğumuz zor günlerde hayatın ne olduğunu, hayatın güzel bir dönem olduğunu aslında unutmamamız lazım. Allah'a ibadetle, güzel bir kulluk imtihanıyla geçirdiğimiz bu hayatın neşeli, mutlu bir şekilde geçmesi lazım. Bu yüzden lütfen karamsarlığa kapılmayalım.
Koronavirüs, kendimizi bırakmayalım.
Bırakmayalım abi. Bırakma kendini ya. Bırakma kendini. Mehmet Dinç'in klinik psikolog yazmış olduğu güzel bir kitap. Yusuf Goncagül biliyorsun onu besteledi.
Aynı zamanda Abdurrahim Yüce seslendirdi. Bırakma kendini. Hatırlarsınız.
Ya Alaaddin niye hatırlatıyorsun ya? Hatırlatmasan daha şeyler. İyiydi.
Evet. Evet, o zaman buyurun. Şöyle diyelim. Bir, İhsar dedik. İhsar ne demek? Kendi ihtiyacı olduğu halde
başkasına veren.
Kardeşin
vermek.
İhtiyacını tatmin etmek evet. üzere harekete geçen. Geçmek. Muavenet ne demek peki? Bak sana söyleyeyim, dinle. Atilla İlhan'dan. Muavenetine ne kadar muhtacım? Vicdan azabından nasıl perişanım? Görmüyor musun? Ne demek burada muavenet?
İlgi mi?
Hayır.
Ne?
Muavenet yardım demek.
Yardım. Muavene. Ne kelime kökü ne ya? Arapça mı kelime?
Şimdi o zaman sen konuş, ben hemen kelime köküne bakayım.
Rezil ettin beni Alaaddin. Niye bana böyle bak kelimeleri ben, şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Kelimeleri sen nedir diye sorduğunda millet sen biliyorsun da bana soruyorsun gibi anlıyor.
Ben biliyorum canım.
Nereden sadece biliyorsun ya?
Kelime köküne bakıyorum.
Alaaddin'cim hani hukuk fakültesi okumuş olabilirsin ama hep ezberden konuşuyorsun, kusura bakma yani. Bak kelimenin bir de şu an köküne bakıyorsun. Neymiş kelime kökü?
Muavana'dan geliyormuş, muavana.
Arapça mı?
Arapça.
Hmm.
Yardım etmek.
Eyvallah. Eyvallah. O
evet,
zaman
böyle.
Aslında bak biz bir şey söyleyeyim mi? Bu biliyorsun Nisan ayının ilk programı. Nisan ayının. Biz genelde ilk aylarda ne yapıyorduk?
Onu da yapacağız. Genç dergiyle yapacağız. Konuşacağız. Genç derginin muhtemelen yani gelecek sayısı. Yani gelen sayısı mükemmel bir sayı.
Evet, o zaman ben önümüzdeki programda Genç Dergisi'nin yeni sayısını konuşalım.
Olur, tamam, konuşalım.
Süper, tamam, onu konuşuruz. Güzel.
Evet, bugün İSAR dedik, muavenet dedik. Bunun yanında komşuluk hakkı kampanyasından bahsettik.
Evet.
Ne dedik? Hala yani daha evvel maaşlı bir işte çalışıyorsan, hala daha da maaşın devam ediyorsa, çevrende de bu süreçten dolayı ekonomik ve psikolojik olarak zarara uğrayan kimseler varsa onları ara, halini hatırını sor ve imkanın varsa onlara bu zor günleri atlatmak için destek olabileceğini söyle.
Hı hı.
Ve biriktirmek yerine onlarla paylaş ki bu süreci daha kolay bir şekilde atlatalım. Ben de seni takip edeceğim. Sana ödev olarak yazıyorum. Haftaya görüşürüz. Haftaya soracağım sana aradın mı diye.
Ya şimdi öyle ödev olarak yazıyorum falan filan gibi üslup kullanırsan
özür diliyorum
hiç
ya.
Hiçbir şey karşılık alamazsın.
Biraz ama şey yaptım.
Yükseldin ya, sen.
Yükseldim ama evet, şöyle bir şey var. Şunu da söylemek istiyorum. Kesinlikle bu kampanyanın böyle bir şeyi yok. Tavrı yok. Yani birini bir şeye zorlamak gibi bir şey yok. Sadece hatırlatmak babında. Bunu vurgulamak için ben sana öyle dedim.
Olsun olsun. Mazur görüyorum seni.
Mazur.
Mazur da konuşalım. Evet, güzel. Önümüzdeki mazur. Programda mazuru da konuşalım.
Mazur ve maruz arasındaki farkı.
Harikasın.
Çünkü çok karışık.
Abi maruz gör diyenler çok ya.
Tahsis, tashih.
Evet.
Bunlar da yine karıştırılan
kelimeler. Dur bir örnek de ben vereyim hemen dur. Dur hemen düşüneceğim. Bak şu nasıl? Aklına geldiğini bilmiyorum. Şimdi nüans kelimesi var ya nüans.
Nüans.
Nüans ne demek? Fransızca bir kelime bildiğim kadarıyla. Nüans.
Nüans.
Fark demek. Fark demek. İnce evet. Fark gibi bir
burada
şey.
Burada bir nüans farkı var mı?
Ha mesela şey diyorlar ince bir nüans farkı.
İnce bir nüans farkı.
Bok çok duydum ha. İnan ben de hani nüansın ne olduğunu bilmiyordum böyle birkaç sene önce. Bir gün yazdım. Ben de biliyorsun senin kadar olması da meraklıyımdır araştırmaya.
Doğru.
Yazdım nüans ne demekti? İnce fark falan diye bir şey çıktı. Lan ince bir ince farkı. Hani görebiliyoruz böyle şeyleri. Aslında kullanımla alakalı ciddi sıkıntılar. Belki biz de yapıyoruz.
Dikkat ama genç lazım. Zamanı bunların hepsinin üstesinden İnşallah. Gelmek için burada.
Bir de aslında Alaaddin bir dahaki programda müjdesini verelim ama sen ne diyorum ki biz Instagram kanalımızı artık harekete geçirelim.
Why not?
Why not?
Yani İngilizlerin dediği gibi why not? Yani neden olmaz?
You'll never walk alone. Asla
en özür senin ama pronunciation'ın birazcık sıkıntılı olduğundan bazen anlayamayabiliyorum. Özür diliyorum.
Ya benim pronunciation'ım sıkıntılı olabilir ama önemli olan pronunciation'ımızın sıkıntılı olması değil Alaaddin.
Doğru
önemli
diyorsun
olan he. Vukufiyet. Bunu da konuşalım.
Vukufiyet tamam. Eyvallah. Eyvallah. Bu haftalık bizden bu kadar. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Akşamın bu vaktinde zamanınızı bizim için ayırdınız. Ben Alaaddin Yaman. Salih Yüzgenç'le beraber sizinle olmaktan çok memnun olduk.
Evet.
Evet, kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Eyvallah.